Ayrım 43.
Sayfa 426. Blanki, dün ortak dostumuz Cesur Marş'ın yakalanarak Vincennes şatosuna sürüldüğünü biliyor musun? Onun 25 Şubat'ta söylediği sözleri asla unutmayacağım. İşçiler 3 ay yoksulca yaşayarak Cumhuriyet için özveride bulunmaya hazır. Ve sonuçta ne oldu? Biz 3 ay boyunca ihanete uğradık. Marş gibi yiğit ve zeki bir adamın bitleri beslemek için bağlanıp zindana atıldığını düşünmek beni kahrediyor. Kabiyen duyduğu acıyı gizleyemiyordu. Blanki somurttu. Kuru, gri göz kapakları sinirli bir şekilde titreşti. Marş zekasını zindan taşları üzerinde bileyecektir. Bu çocuk gerçek bir savaşçı. İşçilerse 3 aydır açlık çekiyor ve öyle görünüyor ki bu durum aynı şekilde devam edecek. Kuru ekmeklerin üzerine tuz ekilmemesi yetmedi, kan da damladı. Blanki başını salladı. Faaliyete geçmek üzere hazırlanmalıyız Kabiyen. Şehirde başka neler oluyor? Gericiler adeta kudurdu. Kahrolsun Cumhuriyet diye bağırıyorlar. Her şey çok açık. Sağcılar ve kendilerine merkezciler diyenler, monarşiye duydukları sempatiyi açıkça ifade ediyorlar. Onların hırslarını dizginleyen utanç ve korku artık bütünüyle yok oldu. Burjuvazi ve zengin köylüler kraliyet istiyor. Ledru Rollin, dedi Kabiyen, burjuvazinin karşısında diz çöküp yalvarmasına karşın herkesle uzlaşan Louis Blanc gibi, yakında iktidardan rezil bir şekilde kapı dışarı edilecek. Bay gericilere göre Lamartine de şüpheli görünüyor. Başlangıçta halka aşk şarkıları söylediğini ona mutlaka hatırlatacaklardır. Hiç kuşkusuz kariyerist olmalarına karşın ikisi de politik bir cesettir. Hayatta olan herkes yaşıyor anlamına gelmez dedi Blanki ve delici bir bakışla Kabiyen'e sordu. Ya sen dostum, mücadeleye hazır mısın? Ben işçiyim. Daima işçi önlüğü giyen benim gibi insanlarla birlikte oldum ve hayatımın sonuna kadar da olacağım dedi kararlı bir ifadeyle çıkrıkçı. Sağ ol kardeşim. Cesaretini yitirme. Gelecek emekçilerin olacaktır. Ve eğer ölmemiz gerekirse zafer bizimdir inancı tesellimiz olacak. Johann Stock nerede? Lyon'da. Orada çok işimiz var. Evet, emekçilerin kenti Lyon'a boyun eğdirtmek hiç de kolay değil. Ulusal muhafızlar bu kentte isimlerini tam anlamıyla onurla taşıyorlar. Lyon'da ulusal muhafız ordusu neredeyse tümüyle işçilerden oluşuyor ve gericiliği desteklemiyor. İki yoldaş daha uzun süre konuştu. Sohbetin sonunda Blanki şöyle dedi. Unutma Etienne, gelecekte acımasız çatışmalar, ölümcül savaşlar bizi bekliyor. Cesur ol. Ölüm korkusunu aşmak, hayvanlıktan çıkıp insan olmak anlamına gelir. Korkuyu yenmek, delinmez bir zırha sahip olmakla eşdeğerdir. Gericiler Fransa'yı uçuruma sürüklüyor. Halk onların iğrenç komplolarını etkisizleştiremezse, yurdumuzun üstüne yıllarca sürecek bir karanlık çökecek. Blanki düşündü. Gri yüzü sanki granittendi ve gözleri iki meşale gibi yanıyordu. Despotizm konusunda aşağılık yaratık Louis Philippe'i bile geçebilecek bir diktatör bulunabilir. Zenginler bizimle hesaplaşmak umuduyla her celladı kendi yöneticileri olarak seçebilirler. Ama biz hiçbir şekilde bunlara pabuç bırakmayacağız ve inanıyorum ki yeneceğiz. Hakları için mücadele eden halkın gücü tükenmez. Aklıma gelmişken Blanki'yi dar ağacında görmeyi hayal edenlere benim mektubum işte bu. Sabredin baylar. Sizin ulusal muhafız ordunuz beni henüz süngülerinin ucuna takamadı. Ben özgürüm ve yakında yine halka hitap edeceğim. Sana bir şey sormak istiyordum dedi gitmeye hazırlanan Kabiyen. Eğer hükümet atölyeleri kapatırsa işçi ve zanaatkarların durumu ne olacak? Böyle bir durumda onları açlık bekliyor. Biz ve ailelerimiz yoksulluktan zaten bitkin düştük. O zaman işsizlere ne söyleyebilirim? Blanke'nin canı sıkılarak somurttu. Gerçekten de en önemli olan bu değil. Her şeyden önce yenmek zorundayız. İhtiyacı olanlara nasıl yardım edeceğimizi daha sonra düşünürüz. Sözcüklerle, en güzelleriyle bile çocukları doyurup giydirmek olanaksız. Söyle Blanke, ne yapacağız? Faaliyet yürütmek için en deneyimli ve cesur olanları seçip gizli birlikler oluşturmak gerekir. O zaman biz kazanacağız ve isteklerimiz gerçekleşecek, dedi ısrarla Blanke. Açlık çekenlere nasıl yardım edileceği ve işsizliğin nasıl engelleneceği hakkındaki sorusuna yanıt alabilmek için Cabye'nin gösterdiği çaba sonuçsuz kaldı. Blanke, Etienne'le vedalaşırken birkaç hafta sonrası için bir görüşme saptadı. Ona göre birkaç hafta sonra açık bir mücadele başlatılabilirdi. Tek başına kaldığında Cabye huzursuzluk hissetti. Blanke bana cevap veremiyor. Ya ben ne diyeceğim emekçilere? Ne yapacağız, nasıl yaşayacağız? Cabye, Stock'un Marx hakkında anlattıklarını anımsadı. Yoksa bu Alman bilim adamı onun sorusunu cevaplayabilir, öğütleriyle yardımcı olabilir miydi? Ama bütün dünyaya devrimci mücadeleyi öğreten Fransızlar değil mi? O zaman bu Almanların işi değil, diye karar verdi hemen. Mayıs'ın son günlerinde August Blanke, iz süren polisler tarafından yakalandı. Sonsuz acılar ve zindan işkenceleri başlamış, sürgünde geçirdiği 17 kayıp yıla canlı canlı gömülmek anlamına gelen 20 yıl daha eklenmişti. Toplantılarını Lüksemburg Sarayı'nda yapan hükümetin yürütme kurulu, rüzgarlı, tozlu ama yakıcı Haziran ayının 25'ine doğru ulusal atölyelerde çalışan 18-25 yaşları arasındaki işçileri bir seçim yapmaya zorladı. İşçiler ya hemen orduda hizmete alınacaklardı ya da kendilerine gösterilen eyaletlere gidip orada sözleşmeli olarak tarım işleriyle ilgileneceklerdi. Proleterlerin sabrı taştı. Gitmeyeceğiz. Sağlıksız koşullarda yaşamaya zorlayarak bizi sıtmadan öldürmek istiyorlar. Günlüğümüz 15 su olacak. Ailelerimiz ne olacak? Bizi sürgüne gönderiyorlar, ölüme mahkum ediyorlar. Çocuklarımız, karılarımız ve ihtiyarlarımız ölüme mahkum ediliyor. Gitmeyeceğiz. Başkentin bütün sokak ve kavşaklarında kendi aralarında tartışan kalabalıklar toplanıyordu. Etrafta kol gezen çaresizlik bir ayaklanmanın başlayacağına işaretti. Gitmeyeceğiz sözleri duyuluyordu her yandan. 100 binden fazla işçi bir meydanda toplanarak Lüksemburg Sarayı'ndaki yürütme komisyonuna gönderilecek temsilcilerini seçti. Temsilci olarak seçilen Cabye bir konuşma yaptı. Biz Fransa yöneticilerine ilan ediyoruz. Yeryüzünde bizi çalışma hakkından yoksun bırakabilecek hiçbir güç yoktur. Cabye sinirden titriyordu. Biz Cumhuriyeti kanımızı dökerek kazandık ve bizi tekrar köle yapmalarına izin vermeyeceğiz. Adalet istiyoruz, karşılığında bize süngülerini gösteriyorlar. İş istiyoruz ama karşılığında kurşun veriyorlar. Birleşelim ve emekçi haklarına tecavüz edenleri, bütün kan içicileri, sömürücüleri güçlü bir darbeyle ezelim. Lüksemburg Sarayı'nda yürütme kurulu başlarında Cabye ve Pujol'un bulunduğu işçi temsilcilerine kısa bir yanıt verdi. Eğer işçiler taşraya gönüllü olarak gitmezlerse biz zorla götüreceğiz. Cabye ve Pujol karanlık Saint-Sulpice meydanına döndüler. Yurttaşlar, diye başladı Pujol. Cumhuriyetin bayrağına sadık mısınız? Binlerce ses cevap verdi. Evet. Bravo size Paris'in oğulları. Siz bütün Fransa'nın yiğitlik ve yurtseverlik örneğisiniz. Halkın sesine kulak tıkayanın haline acırım. Hepimiz birleşelim. İş ve ekmek haykırışımız yurdumuzun her köşesinde yankılansın. Cumhuriyetten hakkımız olanı almak için gidip yine çarpışalım. İleri! Vaatlere inandık ama bizi kandırdılar. Alçakça ihanet ettiler. Bu ihanetin intikamını alacağımıza yemin ediyoruz, diye bağırdı Cabye. Yemin ediyoruz diye cevap verdi bir nefeste on binlerce kişi. Yemin ediyoruz. Gece çöktü. Kızıl meşaleler titreşti. Ayaklanma başladı. Du Temple, La Villette ve Saint-Antoine varoşlarında barikatlar yıldırım hızıyla kuruldu. Dev Paris inledi. Silahlara, barikatlara. Dehşete kapılan burjuvazinin temsilcileri, kurtuluş yolu aramak için orduyu yöneten General Cavaignac'a koştu. General Cavaignac, sabırsızlıkla devrimci işçilerle hesaplaşma saatini ve fiilen diktatör olacağı anı bekliyordu. Çaresiz halk sokağa çıkıp daha fazla sayıda barikat kursun diye kasıtlı olarak oyalanıyor ve bekliyordu. Sürekli bir tehdit olarak gördüğü Paris proleterlerinin işini kanlı bir hesaplaşmayla tamamen bitirmek istiyordu. Cezayir generali, böylesine eşitsiz bir mücadelede kazanacağı zaferden duyduğu sevinci gizlemiyordu. Bürosunda geziniyor, ancak bir celladın duyabileceği o sarhoş edici zevki iliklerine kadar hissediyordu. Harekete geçme zamanı yaklaşmıştı. Bir astına, büyük bulvarlardan tugayıyla geçip, barut ve kurşunu esirgemeden Saint-Denis karakolu bölgesindeki ayaklanmacıları yok etmesini, bir başka astına da belediye sarayı bölgesinde güçlerini mevzilendirmesine emretti. Üçüncü bir askeri kol, Lüksemburg Sarayı'ndan Panteon'a hareket etmekle yükümlüydü. Emekçi halktan ne ihtiyarlara, ne çocuklara, ne de kadınlara acınmalıydı. Ortaya çıktıkları her yerde, evlerinin pencerelerinde, kapıların önünde, sokaklarda öldürülmelerine izin verilmişti. Cabien barikatın arkasından baktığında bulvardaki güneş saatinin 13'ü gösterdiğini fark etti. Bu arada Cavaignac'ın muhafızları ve askerleri işçilerin gizlendikleri yerlere kurşun yağdırdılar. Barikatın en üstüne yerleştirilen devrilmiş bir arabayı siper alan Cabien kendi koluna beklemesini emretti. Sokaklarda trompetlerin ritmik vuruşları eşliğinde ulusal muhafızlar yürüyordu. Yaklaştıklarında barikattakilerin komutanlığını yapan Cabien bağırdı. Ateş! İki katlı ev yüksekliğindeki barikattan hemen bir kurşun yağmuru başladı. Kaldırım ölü ve yaralı muhafızlarla döşendi. Aniden saldırıya uğrayan askerlerin yardımına yeni bir tabur yetişti. Etraftaki evlerin çatılarından, pencerelerinden ve yakındaki kafenin terasından muhafızlar yine kurşun yağmuruna tutuldu. Cabien en yakın barikata, düşmana arkadan saldırma olanağının olduğunu bildirerek birkaç isyancıyla silah gönderdi. Cabien'in barikatı, diğer iki barikatla haberleşmek üzere evlerin duvarlarına açılan delikler vasıtasıyla geçişler oluşturularak ustaca kurulmuştu. Kendilerini birdenbire çapraz ateş altında bulan Cavaignac'ın askerleri geri çekilince, işçiler sokakta göğüs göğüse bir muharebe başlattılar. Elinde bir kızıl bayrakla barikatın üzerinde Cabien göründü. "Yaşasın toplumsal cumhuriyet!" diye bağırdı, berrak ve güçlü bir sesle. "Ya iş ya kurşun!" diye bağırdı bir kadın. Cabien tehlikeden uzak kalması için evde bıraktığı Jeanette'i gördü. Bu kanlı günde yüzünde ilk kez bir dehşet ifadesi belirmişti. "Neden buradasın? Hemen koş eve git. Sen nerede olursan Etienne, ben de orada olacağım." Aynı anda Cabien, gezgin muhafız ordusundan yeni bir takviyenin geldiğini fark etti. Kendi birliğini uyarmak için aşağıya atladı. Ayaklanmacılarsa ateş ederek barikata çekiliyorlardı. Tam bu anda muhafızlar yeniden saldırdı ve çatışma yeniden başladı. "Bir adım bile geri çekilmeyeceğiz, zafer bizim olmalı!" diye bağırıyordu Cabien barikatın tepesinden. İşçilerin duraksadığını fark edince bayrağı yine yükseltti. Tam o anda bir düşman kurşunu onu yere serdi. Ayağa takıldı ve bayrağı hakimiyetini yitirerek vahşi bir hayvana dönen muhafızların süngüleri üstüne düştü. Bayrağı Jeanette kaptı. açık renk saçları rüzgarda dalgalanan ufak tefek genç kadın askerleri durdurdu. Bir asker el kol işareti yaparak Janet'e saklanması gerektiğini söylemeye çalışıyordu. Ama ona nişan alan bir subayın açtığı ateşle sessizce genç Jan Stock'un kollarına yığıldı. Barikatın ardından fırlayan bir başka kadın, Janet'in kanıyla ıslanan bayrağı kaldırdı. Ancak bir süre sonra üzerine yağan kurşunlardan o da ölümcül yaralar alarak düştü. Ama barikatın savunucuları öcalma isteğinin verdiği güçle daha uzun süre çatıştılar. Kabiye'nin barikatı 2 gün dayandı ve sonra düştü. Hiç kimse sağ kurtulamadı. Muhafızlar barikatı ancak top gülleleriyle yerle bir ettikten sonra yaklaşabildiler. Ayaklanma bütün şehre yayılmıştı. 400'den fazla işçi tabyası çok sayıda bulvarla kenar mahalle girişlerini tutmuşlardı. Paris'te sıkı yönetim ilan edilmiş, Ulusal Meclis'in aldığı bir kararla tüm yürütme yetkisi Cavaignac'ın ellerine teslim edilmişti. Cavaignac nihayet muradına ermiş ve diktatör olmuştu. Bunu ne çok arzulamış ve ne çok hırs göstermişti. Paris sürekli top atışları altında sarsılıyordu. Teslim olmaktansa taş ve çakıl yığınlarının arkasında ölmeyi tercih eden, kuşatılmış isyancılar son nefeslerine dek savaşıyordu. Ölenlerin yerine hemen yenileri alıyordu. Ayaklanmanın bu son günlerinde isyancıların karıları ve çocukları da barikatlara geldi. Onlara bakamıyoruz, öyleyse varsın bizimle birlikte ölsünler. Kadınlar süngülerin üzerine atılıyordu. Siz kocalarımızı, oğullarımızı ve kardeşlerimizi öldürdünüz, bizi de öldürün. En uzun süre Saint Antoine kenar mahallesi direndi. İşçiler barikata pankartlarını asmışlardı. Yurttaşlar, silahlara sarılın. Biz toplumsal ve demokratik bir cumhuriyet istiyoruz. Halk yönetimi istiyoruz. Cumhuriyetin yurttaşlarının bundan başka bir isteği yoktur ve olamaz. Ama cumhuriyeti savunmak için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Bu kutsal savunma davası uğruna çok kurban verdik. Hepimiz bir insan gibi ölenlerin intikamını almaya ya da ölmeye kararlıyız. İleri, mücadeleye. Yurttaşlar, bu çağrıya hiçbirimiz duyarsız kalmayalım. Eğer siz kör bir cehaletle bu kan denizini umursamaz kalırsanız biz kemiklerimizi Saint Antoine kenar mahallesinin yıkıntılarının altında bırakacağız. Karılarınızı, çocuklarınızı düşünün ve saflarımıza katılın. Cavaignac, Saint Antoine direnişçilerine seslenerek teslim olmalarını, aksi takdirde şiddetle cezalandırılacaklarını söyledi. Savaşçılar ancak şartları kabul edilirse direnişten vazgeçeceklerini bildirdiler. Şartlar şunlardı. 1. Ulusal Meclis dağıtılacak. 2. Ordu Paris'ten en az 40 mil uzaklaştırılacak. 3. Vincennes hapishanesine atılan tüm esirler derhal serbest bırakılacak. 4. Gerçek bir anayasa için güvence. 5. Ulusal atölyelerin kapatılması ile ilgili karar kaldırılacak. 6. Ulusal Meclis emeğin hakları ile ilgili kanun çıkarma yükümlülüğü üstlenecek. Bir süre sonra işçilerle Cavaignac'ın temsilcileri arasında görüşmeler başladı. Biz asi değiliz. İlkelerimiz için mücadele ediyoruz, cumhuriyeti savunuyoruz diyordu işçiler, hükümet temsilcisi 3 generale. Cavaignac temsilcileri aracılığıyla eğer barikatlar kaldırılmaz ve isyancılar koşulsuz teslim olmazsa bütün kenar mahallelerde taş üstünde taş bırakmayacağını ileterek tehdit savuruyordu. O zaman işçiler de uzlaşmaları karşılığında ek güvenceler istediler. Esir alınan devrimciler derhal serbest bırakılsın, silahlarına el konulmasın ve Temmuz ayaklanmasından ötürü hiç kimse hakkında kovuşturma açılmasın. Cavaignac işçilerin tüm isteklerini reddetti ve kahraman barikatçılara yeni bir saldırı düzenlemeden önce zaman kazanmak amacıyla işçilere düşünmeleri için birkaç saat süre verdi. Halkın temsilcileri görüşmelerden son derece üzgün olarak isyancıların yanına döndüler. Artık hiçbir umut kalmamıştı. Mahalle girişini tutan barikatın üstünden emekçi halkın kararlı savunucularına bilgi verdiler. Ya koşulsuz teslim olacaklardı ya da sonuna dek savaşacaklardı. Başka çıkış yolu yoktu. İşçiler ikincisini seçti. Kavan yakın askerleri vahşice saldırıyordu. Mermiler her yana saçılıyor, barikatları kopkoyu bir barut dumanı sarıyordu. Toz ve duman bulutu çatıların üzerine yükseldi, güneş görünmez oldu. Yıkılan duvarların taşları yuvarlanıyor, evler yanıyordu. Her yandan insan çığlıkları ve seri top atışlarının gümbürtüsü duyuluyordu. Askerler Saint Antoine mahallesini kuşatarak işçileri arkadan vurdu. Yiğit işçilerle son hesaplaşma anı gelmişti. Kentin her yanında toplu infazlar yapılıyordu. Kadınlar esirleri öldürmemeleri için askerlere yalvarıyordu. Şehir valiliği, Pantheon'un önündeki Montmartre taş ocakları, Du Temple ve Saint Antoine kenar mahallesi bir insan mezbahasına dönüşmüştü. Sokaklarda oluk oluk kan akıyordu. Ama yine de dehşet anını yaşayıp ölümde huzur bulanlar, izbe bodrumlara kapatılan on binlerce tutukludan daha şanslıydı. Tutukluları dipçiklerle vurarak pis su ve kanla doldurulmuş havasız karanlık bodrumlara atıyorlardı. Zindanlar aç ve susuz bırakılan insanlarla dolup taşınca, gardiyanlar yarı ölü mahkumların bir kısmını yukarıya çıkarıyordu. Havadar bir yere çıkarılmak, anında öldürülmek anlamına geliyordu ama birçok mahkum bunu tercih etti. Cesetler Sen Nehri'ne atılıyor, akıntı onları denize sürüklüyordu. Karusel meydanında günler ve geceler boyunca silah sesleri dinmedi. Paris halkı her silah sesinin Haziran ayaklanmasının kahramanlarına ölüm getirdiğini biliyordu. Muhafızlar belediye sarayında ele geçirdikleri işçileri kapılara ve pencere parmaklıklarına asarak eğleniyordu. İsyancıları nehre atıp ateş etmekten de hoşlanıyorlardı. İşçi gömleği giymiş herkes onlara göre isyancıydı ve giysilerinden işçi oldukları anlaşılan çok sayıda insan sırf bu nedenle katledildi. Bugünlerde Rus çarı 1. Nikolay, Parisli işçilerin ayaklanmasını bastırdığı için Kavanyak'a tebriklerini bildirdi. Janet ağır yaralıydı ve bilinci uzun süre kapalı kaldı. Johann Stock'un oğlu Jean onu kollarında taşıyarak eve getirdi. İyi bir hasta bakıcı gibi özen gösterdi. Janet kendine geldiğinde kapıldığı çaresizlik yarasından daha ağırdı. Bu iğrenç dünyada ben niye kaldım ki diye çırpınarak iyileşmekte olan yaralarının sargılarını yırtıyor ve gözyaşlarına boğuluyordu. Neden iyileştirdiniz beni? Yaşamak istemiyorum. Benim yerim Etienne'in yanı, kara toprak. İnsanlar kurtlardan da kötü. Çünkü kurtlar birbirlerini yemiyor. Ne iyiliğin ne de acımanın olduğu bu dünyaya lanet olsun. Böyle zamanlarda Jean ne diyeceğini bilemiyordu. Küçük Catherine ise korkusundan ağlıyordu. Semafor çalışmadığı için hiçbir haber alamayan Johann Stock, Paris'te işçilerin ayaklandığı söylentisini duyunca hemen Lyon'u terk etti. Başkente gitmek üzere yola koyulduğunda posta arabaları olağanüstü hal nedeniyle Paris'ten onlarca mil uzaklıkta durdurulmuştu. Johann yürüyerek gitmeyi denedi. Ama ayağı öylesine sancılandı ki bir posta durağında yattı ve orada 24 saatten fazla kaldı. Stock barikat savaşlarına katılamadığı için yoğun bir çaresizlik yaşıyordu. Son çatışmadan önce dostlarına ulaşabileceğini ummuştu ama bir dizi rastlantı onu engellemiş, Paris'e bir an önce varmasının olanağını ortadan kaldırmıştı.